Ayrımpırk sayfa 337. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Türkiye'de boş arazi çok. Neden üretim yapılmıyor? Kaba yem üretenler Türkiye'de yaklaşık 4 milyon hektar arazinin ekilmediğini belirterek kuraklığın hüküm sürdüğü Nijer'e yem bitkisi için gitmeye gerek olmadığını söylüyor. Üreticiler ekilmeyen veya yüksek girdi fiyatları nedeniyle ekilemeyen arazilerin değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin kaba yem açığının tamamen kapatılabileceğini ifade ediyor. Aksaray'da yonca ve diğer kaba yemleri üreten Mesut Örkçü, kaba yem üretmek kadar dağıtımının yapılmasının da hem maliyetli hem de zor olduğunu belirterek Nijer'de kaba yem üreterek Türkiye'ye getirip dağıtmanın hiç kolay olmadığını söylüyor. Hayvancılık yapanların Türkiye'de en yaygın kullandıkları kaba yemin mısır silajı, yonca ve saman olduğunu hatırlatan Mesut Örkçü şunları söyledi. Bir dönem samanda büyük sıkıntı oldu. Komşumuz Bulgaristan'dan saman aldık, Türkiye'ye getirip dağıtımını yapamadık. Urfa'daki Mardin'deki kaba yemi bile batı illerimize getirmek hem çok maliyetli hem de zor. Bu sene Balıkesir Burhaniye tarafına yonca gönderdik. Nisan-Mayıs dönemi ilk biçimden 24 tonluk tır için 3.500 lira taşıma bedeli ödedik. İkinci biçimde 4.000 lira verdik. Sonra diğer ürünlerin hasadı taşınması çıkınca 3. ve 4. biçimde tır bulamadık. Bütün bunların hesaplanması gerekir. Nijer'de üretilen kaba yem İzmir veya Mersin limanına gelecek, oradan dağıtmak, lojistiğini yapmak hem maliyetli hem zor. Büyüklerimiz bunları düşünüyordur, ona göre hesaplar mutlaka yapılmıştır. Ama ben ülke içinde üretimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aksaray merkeze bağlı Yeşilova'da en az 20 bin dönüm ekilebilir arazi var. Bütün iç Anadolu'yu Türkiye'ye hesaba katarsanız ekim yapılacak çok boş alan var. Neden buraları ekilmiyor? Toprak reformu yapılsın, araziler toplulaştırılsın, hazine arazileri adeta işgal edilmiş, onlar değerlendirilsin. Türkiye yem sorununu kendi topraklarında çözer, Nijer'e gitmeye hiç gerek yok. Hayvancılıkta en önemli maliyet yem. Yem sorununu çözmeden et ve süt sorununu çözemeyiz. Etteki sorunu kasapta, sütteki sorunu bakkal ve marketlerde çözemeyiz. Tarlada yem üreterek çözebiliriz. Yem bitkileri üretiminde iklim, su, nem, rüzgar ve daha birçok faktör olduğunu belirten Mesut Örkçü, biz Şanlıurfa'da yonca üretimi için çok uğraştık. Ancak nem olmadığı için, kırağa düşmediği için istenilen başarıyı sağlayamadık. Yonca büyüyor ama protein tutmuyor. Bu nedenle yem bitkisi için üretim yaptığınız yer önemli. Bir başka önemli nokta tabii ki maliyet. Üretim, hasat, taşıma, lojistik, dağıtım maliyeti genelde yüksek oluyor. Bunların hepsinin iyi hesaplanması gerekir. Ayrıca kaba yemi alan işletmeler, özellikle büyük işletmeler artık çok profesyonelce yem rasyonu, yani formülü yapıyor. Bizden diyelim ki yoncayı hep 17 protein istiyor veya 23 protein istiyor. Çünkü rasyonu ona göre yapıyor. Yurt dışında üretip getirilen yemi rasyonda kullanabilecek mi? Bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor bilgisini verdi. Bir ülkenin başka bir ülkede arazi kiralaması veya satın alması yeni bir gelişme değil. Dünyada sadece son birkaç yılda 50 milyon hektarın üzerinde tarım arazisinin yabancı firmalara, ülkelere kiralandığı tahmin ediliyor. Bu toprakların %70'i Afrika'da, Sudan, Mozambik, Kongo, Kenya, Etiyopya gibi ülkeler topraklarını ucuza elden çıkaran ülkelerin başında geliyor. Tarım topraklarını uzun vadeli kiralayan veya satın alan ülkelerin başında ise nüfusu kalabalık ya da su kaynakları kısıtlı olan Çin, Hindistan, Güney Kore, Katar Emirliği ve Körfez ülkeleri var. Bu ülkelere çok uluslu şirketleri de eklemek gerekir. Satın alınan ve kiralanan topraklarda elde edilen ürünler genellikle üretilen ülkenin dışına çıkarılıyor. Bazı ülkeler kendi ihtiyacı olan ürünleri buralarda üretiyor ve alıp kendi ülkesine götürüyor. Bazı ülkeler veya çok uluslu şirketler ise bu topraklarda biyo yakıt üretmek üzere endüstriyel tarım yapıyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar aç insanın olmasının temel nedenlerinden birisi de bu arazi satın almalar ve kiralamalar. Çünkü kendi topraklarını satan veya uzun vadeli kiralayan ülkelerin insanları açlık yaşıyor. Kendi yurttaşını aç bırakan yöneticiler tarım toprağını başka ülkelere satıyor veya kiralıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in daha önce birçok kez söylediği gibi dünyadaki açlığın nedeni üretim yetersizliği değil, üretilen tarım ve gıda ürünlerinin bölüşülmesinde sorun var. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de 2002 yılında 26,5 milyon hektar olan toplam tarım alanı 2011'de 23,6 milyon hektara geriledi. Aynı dönemde ekilen tarım alanı 18,1 milyon hektardan 15,8 milyon hektara geriledi. Türkiye'nin tarım alanları boş dururken bakanlık gidip Sudan'da tarım arazisi kiralıyor. Türkiye'de tarım arazileri neden boş, çiftçi neden üretim yapamıyor? Birinci nedeni girdi maliyetinin çok yüksek olması. İkincisi üreticinin ürettiği ürünün fiyatının ucuz olması. Dolayısıyla zarar eden çiftçi üretim yapmak yerine tarlasını boş bırakıyor. Sudan'da kiralandığı söylenen arazilerde yapılacak üretim Türkiye'de tarımı, çiftçiyi nasıl etkileyecek? Sudan'da kiralanan topraklarda Türkiye'ye göre çok daha düşük maliyetlerle üretim yapılacak. Orada mazot Türkiye'den çok daha ucuz, işçilik maliyeti çok daha düşük. Düşük maliyetle üretilen ürünler Türkiye'ye getirilirse zorluklarla üretime devam eden çiftçi de üretimi bırakmak zorunda kalacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın görevi Türkiye'de sürdürülebilir tarım yapacak koşulları sağlamaktır. Emperyalist anlayışla başka ülkelerde tarım arazisi kiralamak veya satın almak değildir. Türkiye'de tarımı bitiren anlayış Sudan'da üretim yaparak ülke tarımını kurtarabilir mi? Kıtlık çeken Madagaskar'dan börülce ithalatı. Anadolu Ajansı 19 Kasım 2021'de önemli bir haber servis etti. Haberde Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Larker'in Madagaskar'ın dünyada iklim değişikliğine bağlı kıtlık yaşayan ülke olduğu bildiriliyordu. Haber şöyle devam ediyordu. Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'ın güney bölgelerinde gıda sorununun yol açtığı insani krizin yılın başından bu yana devam ettiği ve Birleşmiş Milletler'in insani yardım için 76 milyon Amerikan doları yardım çağrısı yaptığı bölgede 1,1 milyondan fazla kişi acil gıda güvenliği sorunu ve kriz altında. Birleşmiş Milletler'in bölgedeki kıtlığa karşı insani yardım ortaklarıyla yürüttüğü yardım kampanyasının Mayıs 2022'ye kadar uzatıldığını kaydeden Larke, insani yardım fonu taleplerini %200 arttırdık açıklamasında bulundu. Larke konuşmasında uzatılan yardım kampanyası kapsamında 231 milyon dolar talep edilecek. Şimdiye kadar bağışçılardan 120 milyon dolar yardım yapıldı fakat güney bölgelerde ihtiyaç sahibi 1,3 milyon insana gıda, su ve tıbbi yardım yapılması için daha fazla fon gerekiyor ifadelerini kullandı. Madagaskar'da son 40 yıldır ülke tarihinin en kötü kuraklığının yaşandığı ve toprakların tarıma elverişsiz hale geldiğini vurgulayan Larke, insanlar feci bir açlıkla karşı karşıya ve 28 bini hayati tehlike altında. Birçok bölgede halk temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kırsal kesimden şehirlere taşınmış durumda. Madagaskar dünyada iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde açıklamasını yaptı. Doğu Afrika ülkesi olan Madagaskar kıtlık yaşarken ihracatının %70'inin tarım ürünleri olması ne büyük çelişki. Halk yoksulluk, kıtlık çekerken birçok zengin ülkeye tarım ürünleri ihraç ediliyor. Zengin ülkeler bu ülkedeki tarım ürünlerini alırken Birleşmiş Milletler üzerinden göstermelik yardımlar yapıyor. Uluslararası Af Örgütü'nden geçen ay yapılan açıklamada Madagaskar'ın iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğu belirtilmiş, 1 milyon kişinin korkunç bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yer almıştı. Ülkenin nüfusunun 2021 yılı itibariyle 28 milyon 300 bin olacağı tahmin ediliyor. Nüfusun yaklaşık %70'inin günlük 1 dolar gelirle yoksulluk sınırı altında yaşadığı tahmin ediliyor. Diğer taraftan nüfusun okuma yazma oranı %80. Birleşmiş Milletler'in 2019 yılı İnsani Gelişmişlik Endeksine göre dünyada 189 ülke arasında Madagaskar 164. sırada yer alıyor. Ekonomisi büyük ölçüde dış yardımlara bağlı olan Madagaskar'ın gayri safi yurt içi hasılası 14 milyar 700 milyon dolar. Dünyada 194 ülke arasında 123. sırada. Kişi başına düşen milli gelir 2021 sonu itibariyle 521 dolar olarak tahmin ediliyor. Tüketici fiyat enflasyonu 2020'de %4.2 iken Uluslararası Para Fonu yani IMF tahminine göre 2021'de %5.4 olması bekleniyor. Madagaskar için tarımın önemi çok büyük. Ülkenin toplam ihracatının %70'ini tarım ürünleri oluşturuyor. Gayri safi yurt içi hasılasının 1/3'ü de yine tarımdan sağlanıyor. Tarımın yanı sıra madencilik, yani nikel ve ilmenit, tekstil ve turizm en önemli sektörler olarak öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü raporuna göre uzaklık nedeniyle nakliyenin uzun sürmesi ve pahalı olması, gümrükleme işlemlerinde yaşanan sorunlar, siyasi istikrarsızlık pazardaki başlıca sorunlardır. Madagaskar 2020 yılında yaklaşık 1 milyar 900 milyon dolarlık yani %24 azalan ihracatla dünyada 129. sırada. Aynı yıl 3 milyar 200 milyon dolarlık yani %17 azalan ithalatla dünyada 140. sırada yer aldı. Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla kahve, çay ve baharat, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, örme giyim eşyası ve aksesuarı, nikel ve nikelden eşya, metal cevherleri, cüruf ve kül balıklar ve benzeri su ürünleri, mücevherci eşyası, uçucu yağlar ve kozmetikler, sebzeler, meyveler, diğer adi metaller bunlardan üretilen eşyalar. Ülkenin dünyadan ithalatında en önemli ürün grupları sırasıyla mineral yakıtlar, yağlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, hububat, motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, eczacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat, yapağı ve yün, hayvan kılından iplik ve dokunmuş mensucattır. Madagaskar'ın 2020 yılı verileri ile en fazla ihracat yaptığı ülkeler 477 milyon dolarla Fransa, 433 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 159 milyon dolarla Almanya, 117 milyon dolarla Çin, 85 milyon dolarla Hollanda, 77 milyon dolarla Hindistan, 63 milyon dolarla Kanada, yine 63 milyon dolarla Japonya, aynı dönemde ithalatında ise Çin 817 milyon dolar ile ilk sırada. Bu ülkeyi 275 milyon dolarla Hindistan, 231 milyon dolarla Fransa izliyor. Rakamlardan da görüleceği gibi Madagaskar gelişmiş zengin ülkelere önemli oranda ihracat yapıyor. Halk yoksulluk ve kıtlık yaşarken ülkeyi yönetenler toprak sahipleri tarım ve gıda ürünlerini ihraç ediyor. Türkiye açısından bakıldığında bu ülkeye 2000'li yılların başında 3 milyon dolar olan ihracat 2010 yılında 27 milyon dolara, 2015'te 54, 2018'de 80 milyon dolara çıktı. 2019'da 71 milyon dolara gerileyen ihracat 2020'de 74 milyon dolar oldu. İthalat ise 2005 yılına kadar sıfırken 2010'da 2 milyon dolar, 2015'te 5, 2018'de 4 ve 2019'da 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020'de 3 kat artarak 15 milyon dolara ulaştı. Madagaskar'dan yapılan ithalatın yarısı sebzeler ve bazı kök ve yumrular, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeleriyle kuru bakliyat ürünleri. Türkiye'den yapılan ihracatta demir ve çelik, değirmencilik ürünleri, un, malt, nişasta, makineler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ilk sıralarda yer alıyor. Sayılarla ifade etmek gerekirse 2018 yılında Türkiye Madagaskar'dan 1 milyon 148 bin dolarlık kuru baklagil ithal ederken bu miktar 2019'da 1 milyon 355 bin dolara, 2020 yılında ise 3 milyon 496 bin dolara yükseldi. 2019'a göre %193 artış oldu. 2020 yılına kadar bu ülkeden tütün ithalatı yokken 2020'de 3 milyon 496 bin dolarlık yaprak tütün ve tütün döküntüleri ithal edildi. Madagaskar'a buğday unu ihracatımız 2018 yılında 26 milyon 478 bin dolar ile en çok ihraç edilen ürün konumundayken 2019'da 21 milyon 688 bin dolara, 2020 yılında ise 14 milyon 683 bin dolara geriledi. 2020'de ihracatta ilk sırada inşaat demiri var. 2018'de 18 milyon 720 bin dolar olan ihracat 2020'de 14 milyon 726 dolara geriledi. 2020'de 8 milyon 60 bin dolarlık tütün ve tütün mamulleri, 3 milyon 741 bin dolarlık tütün makineleri ihracatı gerçekleştirildi. İklim değişikliği, tarım, gıda, insani yardım ve diğer konularda birçok ders çıkarılacak bir gelişme ile karşı karşıyayız. İklim değişikliği nedeniyle kıtlık yaşayan Madagaskar'a daha fazla destek sağlanması, o ülkede üretilen ürünlerin öncelikle o ülke insanlarının beslenmesinde değerlendirilmesi vicdani bir sorumluluktur. Bizim açımızdan alınacak en önemli ders ise tarım ülkesi olan Türkiye'nin Madagaskar gibi kıtlık çeken bir ülkeden bile börülce ve diğer bakliyat ürünleri ithal etmesidir. Bu ayıp bize yeter. Ülkenin koşullarına uygun tarım politikası. Tarımsal üretim genel olarak her ülkenin iklimine, coğrafyasına, potansiyeline, sahip olduğu biyoçeşitliliğe, beslenme biçimine ve kültürüne, aldığı yağış miktarına ve daha birçok etmene göre değişir. Her ülkenin koşulları farklıdır. Bu nedenle özellikle tarımda bir ülkede uygulanan başarılı bir modeli olduğu gibi alıp uygulamak doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu, o modelden ders alınmayacağı anlamına gelmez. Her modeli inceleyip uygun dersler çıkarmak gerekir. Her model tarıma bakışın da bir yansıması, Rusya, Almanya, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve daha birçok ülkenin tarım konusunda farklı uygulamaları var. Ama hepsinin ortak özelliği kendi ülkesinin koşullarına uygun ve başarılı olması. Bu başarının temelinde ülke gerçeklerine uygun planlama, hedeflerin doğru seçimi, o hedeflere ulaşmak için tutarlı bir politikanın uygulanması var. Örneğin Kanada dünyanın bakliyat tedarikçisi olmayı strateji olarak benimsedi. Buna uygun planlama, yatırım ve çalışmalarla hedefe ulaşmaya çalışıyor. Mercimekte büyük oranda başardı. Şimdi diğer ürünlerde de aynı başarıya ulaşmak için çalışıyor. Türkiye'de tarımda kendi ulusal politikasını, kendi modelini, ülke gerçeklerini ve potansiyelini dikkate alarak oluşturmalı. Yıllardan bu yana Uluslararası Para Fonu, IMF, Dünya Bankası ve çok uluslu şirketlerin dayattığı reçeteler, modeller onların çıkarlarına hizmet eder. İthalat bağımlılığından kurtulmak için o reçetelerin çöpe atılarak ülkenin, yurttaşların, çiftçinin, üretenin yararına ulusal bir programın uygulaması şarttır. Bir yandan Türkiye'nin iklimi, coğrafyası ve ot verimi küçükbaş hayvancılığa uygun. Büyükbaş hayvancılığa uygun değil diyeceksiniz. Diğer yandan uyguladığınız hayvancılık politikası tümüyle büyükbaş hayvancılık üzerine olacak. Böyle bir anlayışla başarılı olma şansınız yok. Büyükbaş hayvancılığa dayalı politika ile hayvanı ithal ediyorsunuz. Hayvana vereceğiniz yemi ithal ediyorsunuz. Meraları kullanmak yerine kapalı sistem hayvanları fabrika yemi ile besliyorsunuz. Hayvan alsanız paranız yurt dışına gidiyor, yem alsanız paranız yine yurt dışına gidiyor. Hayvan ıslahı yapmadığınız için dışarıdaki satıcı ülkelerin elindeki hayvan ırkına göre ırk değişimi yapıyorsunuz. Bir zamanlar Holstein en iyi ırk olarak sunuldu, sonra Simmental en iyi ırk oldu. Adamların elinde satacak, ihraç edecek hangi hayvan varsa onu Türkiye'ye pazarlıyorlar. Bunun bir tuzak olduğu çok açık. Avustralya'da 2018 yılında ziyaret ettiğimiz Allen Bank Ulusal Süt Araştırma Merkezi'nin araştırma direktörü Dr. Joe Jacobs, Amerika'nın bu tuzağını şu sözlerle anlatmıştı. Hayvancılıkta özellikle son 15 yıldan bu yana genetik seleksiyonumuzu kendimiz yapıyoruz. Öncesinde genetik materyali, damızlıkları ithal ediyorduk. Birçok ülke gibi Amerikan genetiğini kullanma tuzağına düşmüştük. Amerikan genetiğinin en önemli özelliği yüksek üretim, düşük protein, düşük yağ, düşük kalite demek. Bu bir tuzak. Yağ ve proteine göre süt parası ödenince bu işlemedi. Ayrıca ciddi bir nakliye maliyeti getiriyordu. Amerikan sistemiyle verim düştü. Ayrıca meraya dayalı değil, yeme dayalı bir sistemdi. Yani size hayvanı satıyorlar, yemini satıyorlar ve bir bağımlılık oluşuyor. Biz bundan vazgeçerek kendi genetik kaynağımızı oluşturduk. Ülke koşullarına uygun, mera hayvancılığına dayalı bir yapı bu. Türkiye bu tuzaktan 60 yıldır kurtulamadı. Hayvanı ithal ediyoruz, yedireceğimiz yemi de ithal ediyoruz. Üretici yemin pahalı, et, süt ve yumurtanın ucuz olmasından yakınıyor. Tüketici ise bu ürünlerin pahalı olmasından şikayetçi. Devletin milyar dolarları dışarıya akıtılıyor. Bu tuzaktan kurtulmadan hayvancılıktan zenginlik üretmek mümkün değil. 40. ayrımın sonu. Sayfa 344.